Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz efendim. Biliyorsunuz dijital dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz, inovasyon dünyasını takip ediyoruz. Bunun yanı sıra teknokentlerin gelişimine tanık olmaya çalışıyoruz. Sizleri de bu dijital keşif yolculuğuna eşlik etmeye çağırıyoruz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün çok değerli bir konuğumuz var telefon attığımızda. BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris Doğrul. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Hakan Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii birkaç önemli soruyla başlayalım isterseniz. Ardından da değişen dünyadaki önemli gelişmeleri yine sizin yorumunuzla almaya çalışacağız. Öncelikle Bursa Bilişim Derneği ne zaman kuruldu, nasıl faaliyetler yapıyor? Biraz dernek çalışmalarından kısaca bahsedelim, derneğinizi tanıtalım. Ardından da önemli bir başka sektörle ilgili sorum gelecek.
Öncelikle BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği'nin 1997'de kurulmuş Türkiye'nin en eski bilişim derneklerinden bir tanesidir. 27. yılı bitirdik, 30. yıla doğru devam eden bir sürecin içerisindeyiz. Özellikle yerelde olmak üzere yazılım, donanım ve bilişim dünyası hizmetlerinde ileriye dönük olmak üzere sektörün ilgili eğitim alanlarından başlayarak gerekli sorunların tartışılması, bunların kamuoyunda konuşulması, bir STK sorumluluğu adı altında bilişim için gerekli olabilecek öngörülür gören kamu özel sektör işbirlikleri konusunda bir vizyon sahibi olan dernektir. Bursa'da bir özgür ağırlığı olan ve birçok kurumlarla da iletişim halinde olup özellikle üniversitelerle beraber özel işletmelerde proje gelişmeleri konusunda danışman derneklerden birisiyiz açıkçası. Diğer derneklere de, diğer STK'lara da bir öngörümüzle beraber onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geleceği şekillendirmek açısından.
Şimdi tabii bilişim derneklerinin farklı bir özelliği de var. Onlar hem dernek yapısı içerisinde hem kendi üyeleriyle ilgili iletişimlerini farklı bir seviyede tutmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da tüm dünyaya nasıl ulaşabiliriz bunun peşindeler. Aynı zamanda da bu dernekler bütün bu şirketlerini bağlı olan üyelerini daha üst seviyeye nasıl çıkartabiliriz kaygısı taşıyorlar. Bu nasıl biraz zorluyor mu sizi?
Tabii ki şimdi çok dinamik bir sektördeyiz Hakan Bey dediğiniz gibi ve şu son 1-2 yıllık pandemi sonrası olan gelişmelerde bu sektörde güncel kalabilmek en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Bunu çok net açık itiraf edebilirim. Çünkü günü yakalamak, günceli yakalamak ve bir de yeni dijital çağ dediğimiz kırılmanın yaşandığı bir dönem içerisinde sektörümüz zorlayıcı çok büyük etkenlerden bir tanesi teknolojik hıza yetişememek açıkçası. Dolayısıyla bu da bizi biraz zorluyor fakat da bizim konu başlıkları adı altında paylaşımcı bir ve ortaklaşa bir değer yatarak ortak kaynak kullanımlarından da birbirimizle bir şekilde ortak çalışma örnek bu işin altından kalkmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi siz de takip edersiniz ki son birkaç yıllık yapıcı ve yıkıcı teknolojiler çok fazla gündemimize oturdu.
Maalesef. Şimdi şöyle devam edelim. Türkiye'de çok affedersiniz. Her ilde tabii pek çok dernek var. Ama baktığımızda dernek çalışmaları özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir dışında biraz böyle göz önünden uzak olduğu için mi zor görüyor? Ya da sizin bu konuda sıkıntılarınız var mı? Varsa bunlar neler? Bizimle paylaşır mısınız?
Bu soru için çok teşekkür ederim size. Bizim çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi de İstanbul merkez, Ankara merkez üzerinde odaklanan bilişim dünyasında Anadolu'nun diğer coğrafyasında illerinde yer alan STK'ların, derneklerin bir parça dikkate alınmamalarından dolayı da biraz da açıkçası bu konuda şikayetimiz var. Tabii sektör rakamlarla konuştuğu için İstanbul'un ve Ankara'nın rakamları, kamu yakınlıkları ve işbirliklerinden kaynaklanan yüksek hacimli işlerden yapmalarından dolayı tabii yani ne derler, altına olan kuralı koyar gibi bir tavır ve davranış içinde olduklarını açıkçası buradan itiraf edebilirim. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz çünkü özellikle mevzuatlar konusunda ve yasal düzenlemeler konusunda bu iki yılın öncülüğünde yapılan çözümlemeler aslında Anadolu'nun gerçeğini yansıtmıyor. Burada için şöyle bir özel bir bilgi verebilirim size. 700'ün üzerinde yazılım firmamız var ve çok değerli uluslararası alanda ihracat yapan firmaların da dahil olduğu bir sektörü temsil ediyoruz burada. Buradaki bu temsil hakkımızla beraber aynı zamanda TÜBİFED, Türkiye Bilişim Ticaret Federasyonu'nda bir üyesiyiz. Bu üyenin altında da 14 tane yeni üye katılımlarla yaklaşık 20'ye yakın bir üyelikle de Anadolu bilişimcileri temsil eden bir temsil hakkımızı kullanmak istiyoruz. Fakat buradaki sıkıntılardan bir tanesi de dikkate alınmamak demeyeyim ama duymamaktan gelmek geliyor. Biz stratejik plan içerisinde biz değiliz. Bundan dolayı da sıkıntımızı açıkça itiraf ediyorum buradan.
Evet. O zaman şu noktaya gelelim. Yani şimdi sizin nezdinizde sektörün kamu ve diğer kesişme noktalarıyla iletişimleri ve sorunlarını bizimle paylaşır mısınız?
Yani tabii ki özellikle yani devletin, daha doğrusu devletin aldığı kararlarla ilgili olmak üzere. Hani bir örnek vermek gerekirse KVK buna bir örnektir. Ondan sonra siber güvenlik konusundaki örnekler, diğer örneklerde baktığımız zaman sahadaki uygulamalardaki yaşadığımız sıkıntıların bildirimi konusunda çok da rahat hareket edemiyoruz açıkçası. Özellikle bu konuda birikmiş sorunları iletmemize rağmen değişik stratejik çalışmalarında yer aldığımız kamu özel işbirlikleri içerisinde genelde bu yüksek hacimli ve yüksek işlevli şirketlerin dikkate alınmasından dolayı da biraz da sıkıntımız var açıkçası. Özellikle ihracatçılar mevzisinde yapılan uygulamalarda orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmelerin daha hayata geçirilebilir unsurlarda mesela kuralların biraz daha esnek olması teknokentler üzerinde gidebilecek firmaların gelişmesi açısından biraz daha iyi olacaktır. Ama bu konuda belli bir büyüklük ve hacim üzerine sıkıştırılması da sektörümüzün yerelde çok zorladığını söyleyebilirim.
Evet, ben şöyle bir şey mi hissediyorum? Acaba doğru mu yanlış mı size sormak istiyorum. Her ne kadar bu bilişim ve iletişim birbiriyle iç içe geçmiş olsa da çok da önemli adımlar atılmış olsa da galiba birazcık sizin de bahsettiğiniz gibi bu iletişim sıkıntıları yaşanıyor herhalde. Evet. Bunun aşılması için de yani ortak yine bir bilişimin içerisinde yani bir şekilde sanal dünyanın içerisinde yeni platformlar, yeni noktalar oluşturulamaz mı? Bu konuda çalışmalarınız var mı ya da öngörüleriniz var mı?
Ya denemeler yapılıyor tabii ki. Bir ortak çalışma platformunda buluşuyoruz ama çok konuşuyoruz, az iş üretiyoruz. Bu bir itirafımız olsun. Peki. Özellikle muhataplarımızın konusunda, sektörel konuda, yani doğrusu yazılım ve donanım diyelim, daha doğrusu bilişim türevleri konusunda çok sayı sahibi olmadıkları veya bilgi sahibi olmadıkları zaman bazı şeyleri itiraf etmekte çok zorlanıyoruz. Yani açıklamakta çok zorlanıyoruz. Bu da bizi çalışmalarımızda hızlı ilerlememizde bir problem yaratıyor. Mesela bir kapasite raporu çalıştık. Biz 3 senelik bir çalışmanın sonunda topa kadar gitti bu çalışmamız. Toptan dolayı gelecek. Mesela bilişimin özel bir kapasite raporu yoktu. Biz evet. Bu şehirde bunu çalıştık. İşte İstanbul'daki paydaşlarımızı, Ankara'daki paydaşlarımızı bunu gönderdik. İşte uzun bir sürede bunun geri dönüşüyle Türkiye'de kullanılabilir hale getirilmesini sağlıyoruz. Fakat bizim için sıkıntılı konulardan bir tanesi Hakan Bey şu. Bilişim sektöründeki STK'ların çoğu kendi başına bağımsız hareket etmek ve ortak bir havuzda hareket etmek konusunda biraz sıkıntımız var. Bu bir sektörel itiraf olsun size. Çünkü birlikten güç doğardan ziyade genelde görsele dayalı veya sosyal medyaya dayalı hareketler üzerinde sonuca gitmeyen çoğu projelerin içerisinde yer alacak bir anlayışın içerisinde biz set olarak biz hiçbir zaman için yer almadık, yer almayı da düşünmüyoruz açıkçası. Bunu şunun için söylüyorum. Yaklaşık 30'a yakın STK var Türkiye'de. Bilişim üzerine STK'lar var. Bunların en değerli topladığı yerlerden bir tanesi TÜBİFED. Ve odalar tabii bu konuda sanayi ve ticaret odaları da bu konuda bilişim üzerine büyük destekler oluyorlar. Fakat bir araya gelelim, hadi bir iş üretelim dediğimizde rahat bir iş üretebilecek veya Türkiye'nin stratejik konuları etkileyebilecek konularda bir araya gelmiyoruz. Çünkü bir aramızda bir ego problemi de var. Bu çok ağır oldu belki ama
Yok, gerçek buysa yani çok da normal. Çünkü biliyorsunuz hani yazılım sektörüyle uğraşan kişiler biraz ego da sahibi. Yani dolayısıyla bunda bir sıkıntı yok açıkça söylemenizde.
Ego yani dernekler işte biz çok büyük derneğiz. Biz işte şu kadar yıldır, bu kadar yıldır. Tamam kabul ediyorum, büyüklüklerinizi kabul ediyorum, akademik kadrolarınızı kabul ederim ama biz de piyasanın gerçeği ve realitesini görerek hareket edebileceğimiz bir toplumsal sorumluluğun üzerinde sizi davet ettiğiniz vatadan siz kaçınıyorsanız o zaman o STK'yı ben sorgular hale geliyorum hanımefendi. Yani ve burada da bir birliktelik için yine tekrar yakın bir tarihi gündeme getireceğiz. Bütün bu dernekleri biz kendi derneğimizde olmak üzere bu ortak hareket edebilecek bir platform üzerinde buluşmak için tekrar davet ediyorum. Ama şu ana kadar yaptığımız başarılar çok da sonuç odaklı gidemedik.
Ama analitik düşünen insanlar olduğunuz için ben o noktada bir sonuca gideceğinizi düşünüyorum. Yani tüm üyelerinizle birlikte. Çünkü karşınızdaki muhataplar da aslında her ne kadar ego sahibi olsalar da analitik düşünmeyi bilen kişiler. Ve sonuçta bir ortak nokta buluşulur. Ama burada kamunun da biraz bazı şeyleri hani zapturapt altına almak demeyeyim ama kurallara bağlaması çok daha doğru. Her ne kadar kurallar olsa da bunu revize etmesi, bunu yenilemesi, güncellemesi değil mi? Hatta bunun bir açık platformda tartışılabilir hale getirilmesini sağlaması gibi bazı adımlar da muhakkak beklenebilir.
Yani zaten bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani onların daha doğrusu devlet tarafında, kamu tarafına çıkan mevzuatların bizde işlenebilir hale gelebilmesi için sahadaki bizim tecrübelerimizin geri dönüşündeki bilgileri onların da dikkate alması gerekiyor. Ve süreç uzuyor burada. Aslında sıkıntılı süreçleri de doğurmuş oluyor. Dijitalleşmenin özellikle devlet tarafında dijitalleşmenin devlet farkında, hükümete farkında nasıl bir kolaylık sağladığını, veriye nasıl hakim olduğu konusunda farkında ve bunun üzerinde çalışıyor. Bizim evet. Farkında olabileceğimiz konu da bunun gelişimi konusunda bizi bir partner olarak görmesi aslında. Yani belki konulardan bir tanesi bu. Fakat küçük büyük demeden sorunların ortak bir platformda tartışılabilir hale gelmesi bizim dijital çağı ıskalamamız açısından çok önemli. Ya hatırlar mısınız 3-4 sene önce Endüstri 4.0 konuşuyorduk.
Evet.
Endüstri 4.0 ne oldu da ateşi kesildi veya ateşi söndü veya çok az bir hararet içerisinde. Ama şimdi dijital çağda dijital kırılımı, yapay zekayı, blockchain teknolojisini konuşmaya başladığımız noktada aslında bizim ıskalamamız gereken, Türkiye açısından ıskalamamız gereken bir teknolojik hamlenin içerisinde olmamız da gereken.
Evet. Burada müsaade ederseniz bir başka noktaya geçelim. Şimdi sizce bilişim sektörünün hem Türkiye açısından hem dünya açısından değerlendirebilirsiniz. Geleceğe etkisi ne olacak?
Çok net bir şey söyleyeyim. Çok yıkıcı bir etkisi olacak. Kısa bir zaman gibi değil deseler de çok kısa bir zamanda bunu hissedeceğiz. Artık şöyle bir şey net söylüyoruz söylemlerimizde. Bilişimin içinde olmadığı hiçbir sektörün yaşama şansı yok. Size bir örnek de vereyim. Yeşil mutabakat diye çok gündeme gelen bakanlıklar tarafından talimnamelerin yayınladığı, yol haritalarının yayınladığı birçok konunun gündemi içerisindeki tüm sektörleri ilgilendiren nötr karbon salınımı ile ilgili olan aslında hikayesi yazılan dünyanın resetleme dediğimiz geldiği nokta içerisinde bütün veriyi kontrol edebilmek için bütün sektörler işler için bilişimcilere ihtiyaçları var. İster donanımcı olsun, ister yazılımcı olsun. Çünkü artık anlık veriyi işleyen, teknolojiye sahip olan ve bu anlık veriden ürettikleriyle yeni bir projeksiyon çizebilen firmalar yaşama dahil olacaklar. Yıkıcı teknolojiden kastımız bu aslında. Yapay zeka bu çok farklı bir destekler unsura geldi. Bu ChatGPT gibi örnekler olan kısa metinler hazırlayıp hikaye yazan, roman yazan, grafik dizaynları yapan programlardan ziyade arka taraftaki büyük oyun big data dediğimiz verinin anlamlandırılabilir ve bunun üzerine yoğunlaşabilir bir sosyal ve psikolojik hayatı etkileyebilecek denklem üzerinde yoğunlaşmaya başlamadı.
Evet.
Bunu anlatmakta biz zorlanıyoruz biraz. Açıkçası Bursa yerinde biliyorsunuz. Bursa bir endüstri kenti.
Tabii.
Özellikle bu endüstri kentine hep zorlandığımız konulardan bir tanesi de ya siz önce bir dijitalleşmeyle ilgili yol haritasına çıkarsanız çok daha yaşam için parametrelerinizi güncel hale getirebilirsiniz. Aksi halde sizi çok daha zor günler bekledi dediğiniz zaman bazı noktalarda çok da dikkate alınmadığımızı söyleyebilirim. Bu da çok bizim için üzücü olaylardan bir tanesi.
Ama orada bir dönüşüm yavaş yavaş gerçekleşiyor galiba, istediğimiz hızda değil.
Evet, o hızda
Çünkü
değil ama
evet.
aslında hakikaten hızlı, o hızda olması gerekiyor. Yani o hızı ıskaladığınız anda artık bir şey pır kaçmış oluyor. Onu yakalamanız çok zor artık yani.
Evet.
Yani bu fırsatları değerlendirmek açısından diyorum ben. Biraz hızlı hareket etmekte fayda var diyorum. Evet.
Peki.
Buyurun.
Peki şimdi biraz da yapay zekadan bahsettiniz. Onunla devam edelim müsaade ederseniz. Çünkü benim naçizane gördüğüm şöyle bir nokta var. Yapay zekada belli bir noktada bir durma noktası oluşturulmuş gibi geliyor bana. Yani bu öncesindeki çalışmalar, sonrasındaki çalışmalar, elde edilen bazı geri bildirimlerle belli bir kontrol noktası oluşturulma çabası var anladığım kadarıyla. Ya da yapay zekanın, hani daha net söyleyeyim, ilkokuldan mezun etmeyeceğiz gibi bir yaklaşımları var galiba dünyanın. Biz bu noktada acaba yapay zekayı bilişim sektörüne etkileri noktasında nasıl değerlendirmeliyiz size göre?
Bilişim sektörü konusunda yapay zekanın gelişimi bizim için pozitif bir gelişme. Bu pandemi sürecinde de biz pozitif geliştik. Bundan sonraki süreçteki yapay zeka bilişimciler için bir yeni ufuk çağı açıyor bize. Bu ne? Biz bunu işimize uyarlama konusunda gerekli teknolojik altyapı hazırlayıp hızlı giriş yaptığımız zaman bilişimciler olarak söylüyorum, çok hızlı bir kontrol mekanizmasına sahip olacağız. Yani veriyi kontrol edebilme konusunda yapay zekanın büyük bize faydası var. Bunu çok net söyleyebilirim. Tarama, derin öğrenme konusunda. O sadece biz makineye bir derin öğretme yapmıyoruz. Kendimiz de bir derin öğrenme parametrelerini değiştirdik açıkçası. Ama yeni nesil üniversite gençliği bu konuda çok daha aktif. Onu söyleyeyim. Yani bu konuya yakın yapay zeka kullanımı konusunda. Hakan Bey, biz yapay zeka üretemeyebiliriz. Belki üretiriz, bilmiyorum. Belki çalışmalar vardır. Ama şu ana kadar olan çalışmalar hep kullanım üzerine veya bu organizasyon sistemi geliştirme üzerine gidiyor. Söylediğinizde katılıyorum. Bir yerde durduruldu çünkü şunu söylüyorum. Yapay zeka yüksek zamanda o kadar veri üretmeye başladı ki dünyada buna sahip olan, güce sahip olan, veri gücüne sahip olanlar dedi ki bir dakika biz bu hızda bu dünyayı bu değişim içerisinde bu gelişmeyle sağlayamayız. O yüzden burada bir durak verelim, bir es verelim.
Evet.
Bunu biraz da böyle çok şey konuşmak istemiyorum ama siyasi politikal demiyorum ama Green dediğimiz yeşil mutabakatta biraz bunu pekiştirip yapay zeka ile süsleyebilip daha dünyayı kontrol edebilecek bir küresel güç haline gelebilecek yapıya biraz daha hazırlıklı hale girelim demeye başladılar.
Evet.
Okumamız böyle. Birisi pozitif yansı ederken evet işimizi kolaylaştırdı. Şimdi çok sık duyarsınız belki program yazan programlar var artık. Aslında yapay zeka bir şekilde program yazmaya da başladı biliyorsunuz.
Evet.
Görsel sanatlarda, metin sanatlarında, hikaye yazmaya, roman yazmaya kadar ilerledi. Fakat yapay zekanın bizim ıskaladığımız noktası şu. Büyük veriyi çevirebilmemiz için böyle bir teknoloji ihtiyacımız var. Kullanımın dışında. Bu da şu demektir. Tarım rekoltesinden tutun, ilaç kullanımlarına kadar, kişisel sağlıklara kadar, sosyal ve psikolojik hareketlere kadar olabilecek bütün yönlendirmelerin, öngörülerini yapabilecek bir öğrenme yüklüyorlar bu makinalara. Şimdi stratejik olarak en büyük tehlikenin noktası burası. Bunu ıskalamamız gerekiyor. Yani verilerimizi çok sıkı korumamız gerekiyor. Yerelden özele kadar bütün verilerimizi. Bu koruduğumuz verileri kendimiz anlamlandırıp bize karşı pazar oluşturun. Bir sektörel yapıya karşı da bir antitez yazmamız gerekiyor.
Evet.
Biz yapay zekayı Bursa'nın bir işi olarak böyle okuyoruz. Yani bu bir ne diyeyim işi kolaylaştıran çok güzel bir sosyal medya kullanım aracı değil. Geriye dönük hayatımızın bütün parametrelerini değiştirebilecek stratejik bir hale dönüşmeye başladı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Şimdi şöyle bir kişisel kullanıcı olarak söylüyorum ben. Ben de o bahsettiğiniz yapay zeka araçlarını araştırıyorum, kullanmaya çalışıyorum ama her başvuru yaptığımda acaba benim bu başvurumdan ne elde edecekler ya da diye düşünüyorum. Çünkü baktığımızda pek çok ücretsiz yapay zeka uygulaması var. Buradan sizin bahsettiğiniz o büyük veri noktasına geliyoruz. Yani bu verilerin nasıl kullanılacağı, nereye ulaşacağı ya da nasıl değerlendireceği konusu. Burada biraz daha galiba hem bilişim sektörü yöneticileri olarak sizler, hem iş adamları olarak sizler ufak tefek yani gençleri bilgilendirme çalışmaları yapıyor musunuz?
Tabii ki üniversitelerle çok sık temasımız var. Liselerle, üniversitelerde, Bursa yerinde olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı yaptığımız sözleşmeler, daha doğrusu protokoller gereği eğitmen arkadaşlarımızı, sektörün içinden değerli arkadaşlarımızı, iş adamlarını bilişim sektöründe yetiştirmek üzere hayata geçmiş öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Gerekiyorsa onları güncellemek için bir müfredat programı dışında onlara eğitimler veriyoruz. Üniversitelerle sıkı temasımız var. Gerek Uludağ Üniversitesi, gerek Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa yerindeki üniversitelerle de sıkı temasımız var. Özellikle onların sektörün istekleri konusunda, yetiştirilmesi konusunda ve güncel teknolojiyi yakalama konusunda onlarla dirsek temasına gidiyoruz. Hatta birkaç projede geliştirdik onlarla. Staj programı konusunda biraz daha farklı bir Türkiye uygulamasına, şimdi açıklayamayacağım ama daha sonra netleştiğinde söyleyebileceğim bir program dahilinde çocukların daha hızlı hayatta olması, yazılım sektöründe ve bilişim sektöründe hayata geçmesi için, onları hızlı bir kazanım için yeni bir formül söyledik. Onlar da kabul ettiler. Bir test aşamasına geçtiği zaman da bunların da lansmanını ve bilgilendirmesini yapacağız.
Tebrik ediyorum şimdiden. Gerçekten çok önemli bu bahsettiğiniz çalışmalar. Özellikle gençlere ulaşmak, gençleri doğru yönlendirmek, onların geleceğe doğru beklentilerini de aslında doğru kanalize etmek önemli. Burada gençler bazen şöyle şeyler duyuyorum sektör içerisinde. Aceleci oluyorlar. Bir an önce kendi işlerini, kendi sektörlerini oluşturmak istiyorlar ama bu sektörler de birazcık başlangıç yaptığı sektörlerin küçük denemeleri oluyor. Biraz efektiflik azalıyor mu sektörde? Ne dersiniz?
Biraz öyle tabii. Şimdi startuplar ve scale-up'larla ilgili olmak üzere çok fazla ortada bulunuyor. Gençlerde hızlı zengin olmak ile ilgili büyük projeleri var aslında düşünürseniz ama hayalleri bulundukları gençleri çok fazla, kripto para meselesi biraz gençleri çok fazla etkiledi. Ben kendi gördüğüm gözlemler üzerinden yorum yapıyorum. Öyle bir dünyanın olmadığını gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Ama girişimcilik ve kafası dehşet çalışan çocuklarımız var. Bunların kazanımı konusunda da aslında sizin programınızdayken şöyle bir Milli Eğitim'e bir öneri götürmüştük. Onu da söyleyelim.
Tabii buyurun.
Yazılım ve bilişim konusunda özel nitelikli çocuklarımızın 11 ila 25 yaş arasında olabilecek şeyleri sınava tabi tutmadan özel bir statükoyla, statü içerisinde bir program dahilinde gidip güncel teknolojilerde özel sektör olarak biz de destek verelim. Ama lütfen sınıf geçme, diploma, not bunlara bakmayın. Ve biz böyle bir beyaz kadro yaratalım diye bir öneri sorduk.
Tabii
Milliyetin Bakanlığı dedik ya böyle özel okul uygulamalar var ama dedim ki bizim hayalimizdeki bu değil. Biz istediğimiz şu, bu çocukları bir sınava tabi tutmayın. Yetenek havuzunda değerlendirelim. Artık dünya yetenekli çocuklara bakıyor. Yani diplomalarımızın bazen çoğunun anlamını yitirdiği bir dünyaya doğru kayıyoruz ki kişisel becerinin en iyi olduğu noktada bilişim. Çünkü zekası değişik çocukları bir odaya toplayalım ve onlara siber güvenlikten blockchain teknolojiye kadar altyapıdaki bütün yazılımları yükleyelim. Ve onların kafalarıyla, gelişmeleriyle ilgili mevcut programları varsa onları geliştirelim. Belki bir bilgi yatırımcısı olalım, finans yatırımcısı değil. Ve böylelikle kazanalım dedik ama olumlu bir cevap dönmedi. Ama buna Türkiye'nin acilen ihtiyacı var. Çünkü şu süreci atlamamamız gerekiyor. Yeni nesil, Z kuşağı deyin, X kuşağı deyin, ne derseniz deyin. Bu %3, nüfusun %3'ün içindeki %1'lik bir nüfusta dehşet çocukları kaybediyoruz. Bunları yakalamamız gerekiyor. Ya bunları yurt dışına kaptırıyoruz ya da arada olmayacak mesleklerde heder edip gidiyoruz. Dolayısıyla nitelik ve nicelik alanında bir STK kurumlu olarak böyle bir öneriyle de kamuoyuyla paylaşmış oluyorum.
Evet, aslında genel anlamda baktığımızda ekonomisi ya da teknolojisi daha ileri gitmiş ülkelerini incelediğimizde onların biraz gençlerin gelecekleri noktasında doğru yönlendirme yapabildiklerini görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz aslında bu. Gençleri biz sınavla değil de biraz doğru yönlendirmeyle şekillendirirsek daha efektif olabilirler noktasında katılıyorum görüşünüze. İnşallah küçük ölçekli başlayıp daha büyük ölçekli de gerçekleştirebilirsiniz. Burada bu ölçeğe de şimdi takıldım. Aslında ölçeğin küçüğü büyüğü anlamında söylemek istemiyorum ama fikrin önemli olduğu noktasında bahsetmek istedim. Şöyle bir şey yapalım. Az bir zamanımız kaldı. Özellikle sizin hem sektöre hem geleceğe yönelik söylemek istediklerinizi almak isterim ben.
Vallahi hemen şöyle birkaç konu başlığında bir toparlanayım. Açıkçası. Birincisi nitelikli elemanla ilgili hala eksikliğimiz var. Ve bu konuda akılcı yatırımlar yapmazsak çok büyük bir sıkıntıya düşmeye de devam edeceğiz. 150 bin üzerinde sektör çalışanımız var ama bu sayı 300-350 bine kadar çıkabilecek öngörümüz var. Dolayısıyla bu alanı güçlendirmeniz gerekiyor. Biz STK Başkanı olarak bu sorumlulukları size açıkçası sizin aracınızda aktarmış oluyorum. İkincisi, hızlı teknolojik devinim var. Bu hızlı teknolojik devinime ayak uydurmakla ilgili olarak özellikle finans ve kapital konusunda bilişimin daha fazla ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Bunu söylemek istiyorum. Üçüncü bir madde diyebilirsem, üniversite programları ve endüstriyel ihtiyaçlar arasındaki farkındalığı ortadan kaldırıp artık özel sektör, kamu, üniversite işbirliklerinde daha gerçekçi ve realiteli programlara ihtiyacımız var. Bu şeyi açtık. Üçüncüsü, özellikle bizim sektörümüzü koşullarında maaş koşulları sektörü çok zorluyor. Bu maaşların iyileştirilmesi ve yurt dışına kaybetmemiz açısından da farklı bir finans ve iş koşullarını yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer konumuz da şu, sizin aracında ileteceğim. Kadın katılımcıları, kadın yazılımcıları çok ihtiyacımız var. Yani bu bir entelektüel söylem olsun diye söylemiyorum. Kadın iş gücünün, bilişim sektörünün daha hızlı hareket edebilmesi, daha sabırlı davranmalarıyla ilgili olmak üzere genç kızlarımızı da bilişimci olmaya sizin aracınızda davet ediyorum. Anlamsız bir rekabetin içindeyiz Hakan Bey. Bu rekabet kurallarının oluşturulması gerekiyor. Bu konuda rekabet kurulumuz var ama işlevselliği konusunda çok da sıkıntıdayız. Yani iş kanuna düştükten sonra bunun içinden çıkmak çok zor. Dolayısıyla rekabet kurallarını bilişim için tekrar bir daha organize etmekte fayda var diyorum. Ana unsurlarımızdan bir tanesi de şu, evet bilişimciler yetiştiriyoruz ama yabancı dile yatkınlığı olmayan, yabancı dil bilmeyen insanlarla da yol almamız mümkün değil. Dolayısıyla buradaki dil meselesinde problemini çözmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönem içerisindeki belki çok sorun olmayacak teknolojik gelişmelerle ilgili ama buradaki dildeki yatkınlıkta çocukların adaptasyonu ve yurt dışı ile internatları konusunda hızlı hareket edebilmek için sektörümüzdeki elzem konulardan biri ekleyerek kısaca bir özet geçiş olayım.
Aslında bir son söylediğinize bir ekleme yapayım müsaade ederseniz. Özellikle dil eğitimi konusunda temel dünyaca çok kullanılan İngilizceden daha çok bahsediyoruz belki ama özellikle Avrupa dilleri açısından baktığımızda Türkçe ile Avrupa dillerinin eğitimi ve öğrenilmesi açısından küçücük bir farklılık var. Bu bizi her noktada çok zorluyor. Hem anlama hem anlatma anlamında zorluyor. Aslında çok da zor değil. Siz tabii analitik düşünen bir kişi olarak onu beni anlayacağınızı umuyorum. Çok basit bir şekilde temel düşünce ya da temel yapıyı anlattıktan sonra yani algoritmayı anlattıktan sonra dili öğrenmesi de bu gençlerin çok kolay gibi geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim. Efendim Türkçe'de yüklem sondadır. İngilizce'de yüklem hemen baştadır. Yani bunu algıladığınız zaman zaten o dil peş peşe geliyor. Rahat konuşmaya başlıyorsunuz. Önce az kelimeli sonra daha fazla kelimeli zaman içerisinde büyütebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu algoritmayı da çok çabuk yakalayabilecek gençler bunlar aslında. Bunları bu noktada da daha çabuk dil öğrenebilirler ama doğru yöntemle galiba ne dersiniz?
Aynen, kesinlikle katılıyorum. Siz doğru söylüyorsunuz. Yani burada yaklaşımlar meselesinde yani bir kurallar ve imla kurulu üzerinde İngilizceyi dikte ettiğinizde sokak İngilizcesiyle başlayacak süreci kestiğinizde olay değişiyor. Aslında oradan başlasa yönteme evet, belki çok farklı olabilir. Diyelim. Ama bu tabii. Bu gerçekliği söylemek önemli ama defaten dile getireceğiz. Çünkü eksikliklerimiz ve noksanlıklarımız kimsenin kusurunu aramak üzerine kurgulu değil. Düzeltmemiz için, toplum için bir sorumluluk adı altında konuşuyoruz. Alınanlar alınsın Hakan Beyciğim, hiç önemli değil. Ama alınmak sorumluluğu değil, sorumluluğun içerisinde ise görevini de yerine getirebilecek bir düzlemde herkes görevini dostları yapacak ki bu ülkeyi çok daha hızlı kalkındırmanın için hep beraber yol alacağız.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim sohbetimizin sonunda. Hakikaten yani Bursa diye söylemiyorum, diğer illerimizde de öyle. Biraz bu bilişim sektöründe de bilinirlik efendim aynı zamanda işi nasıl yaptığı çok önemli oluyor. Kendi içerisinde de ayrı bir iletişimi var. Şöyle bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Ben kendi web sitemi kuracağım zaman Bursa'dan yardım aldım örneğin. Çünkü niye? Bir arkadaşım orayı önerdi ve bana dedi ki çok rahat çalışırsın, çok rahat edersin. Ben de baktım çok bir fark yok hakikaten. Neden olmasın dedim. Çünkü artık iletişim de kolay biliyorsunuz. Yani bilgisayar üzerinden olduğu için. Bütün bu küreselleşti her şey. Onun için aslında bizi dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimizin tüm Türkiye'deki bilişimcilere aynı noktada olması gerektiğini düşünüyorum. Ben size de çok teşekkür ediyorum gerçekten.
Ben teşekkür ederim. Harika bir mesaj verdiniz. İlginize alakalı. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum.
Sağ olun efendim. Bu güzel program için biz de teşekkür ediyoruz. BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris Doğruldu konuğumuz. Neleri konuştuk? Bilişim sektörünün geleceğe etkisini, yapay zekanın bilişim sektörüne etkilerini, bunun yanı sıra sektörün kamu ve diğer kesişme noktalarıyla iletişimlerini ve sorunlarını değerlendirdik. Sizlere veda etme zamanımız geldi. Yeniden buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Programı hazırlayan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan sevgi ve saygıyla. Hoşçakalın.
Tekno Vadi. We'll be right back.